Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Profesör H.C. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Meta Basım Evi İzmir 2004 2. baskı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Kasım 2007. Bu kitap 508 sayfadır. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Bölüm 1. Türkiye'nin jeomorfolojisi. 1. Türkiye'nin genel jeolojik yapısı. Bütünüyle Alp Dağları veya Alp Kıvrım Kuşağı'nda yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait çeşitli araziler bulunur. Ayrıca ülkemiz, jeolojik devirler boyunca meydana gelen tüm dağ oluşumu, orojenez hareketlerine uğramıştır. Orojenik hareketler sonucunda derin deniz havzalarında jeosen klinal biriken çeşitli tortullar kıvrılarak yükselmiştir. Üçüncü jeolojik zaman tersi yerden itibaren başlayan volkanik faaliyetler tarihi çağlara kadar devam etmiştir. Çeşitli yer hareketleri yeryüzü şekillerinin ve taşların oluşmasında etkili olmuştur. Örneğin Batı Anadolu, Yıldız Dağları, İç Anadolu'nun bir bölümü ve yer yer Toros Dağları, birinci jeolojik zaman Paleozoik'deki dağ oluşumu, orojenez sırasında başkalaşıma, metamorfizma uğramıştır. Buralarda metamorfik kayalar oluşmuştur. Üçüncü jeolojik zamanın ortalarında oligosen, şiddetlenen Alp Dağı oluşum hareketleriyle denizlerde biriken çökeller kıvrılması sonucu tortul kayalar meydana gelmiştir. Kabuk tabakasının kırık yerlerinden yüzeye çıkan magmanın birikmesiyle volkanik kayalar ve dağlar oluşmuştur. Kısaca ülkemiz farklı jeolojik zamanlara ait çeşitli kayalara sahiptir. Şekil 1.1. Ülkemizde jeolojik zamanlarda oluşmuş ve yaygın olarak görülen araziler ve bunların başlıca özellikleri şöyledir. 1. Paleozoik bir jeolojik zaman. Paleozoik'te hem tortul hem de metamorfik kayalar oluşmuştur. 1.1. Metamorfik araziler. Paleozoik'e ait metamorfik sahalar Trakya'da Yıldız, Batı Anadolu'da Bozdağ, Aydın ve Menteşe dağlarını kapsayan Menderes ve Saruhan-Menteşe sert kütlesinde, Doğu Toroslar'da Bitlis dağlarında, Orta Toroslar'da Anamur-Alanya arasında, Biga Yarımadası'nda ve İç Anadolu'nun kuzey kesiminde yaygındır. Bu sahalarda metamorfik taşlardan gıyans, mikaşist, kuvarsist şist ile diğer çeşitli şistler görülür. 1.2. Tortul ve hafif metamorfik araziler. Çatalca Kocaeli Yarımadaları, Ilgaz Dağları, Zonguldak civarı, Toros Dağları'nda, Anamur Silifke arası, Bolkar ve Aladağlar, Sultan Dağları, Güneydoğu Anadolu'da Mardin Derik arası ve Çukurca Hakkari yöresinde bulunur. Bu araziler Paleozoik'in farklı devirlerinde oluşmuştur. Birinci jeolojik zamanın Karbonife devrinde Zonguldak civarındaki karasal ortam koşullarında taş kömürü yatakları meydana gelmiştir. Güneydeki kesim ise denizel kökenli olduğundan çoğunlukla kireç taşları oluşmuştur. 2. Mesoyozik ikinci jeolojik zaman. Kuzey Anadolu ve Toros Dağ kuşaklarında Mesozoik arazileri çok yaygındır. Bunun dışında İzmir-Ankara arasında ve Doğu Anadolu'da Mercan-Esence dağları ile Aras dağları boyunca da Mesozoik arazileri görülür. Bu alanlarda Mesozoik başlarında kıta kütlelerinin ayrılması ile birkaç bin metre derinliğinde ve birkaç yüz kilometre uzunluğunda büyük çukurluklar jeosen klinal oluşmuştur. Bu çukurluklar Tetis Denizi ile kaplanmıştır. Tetis Denizi'nin derin kesimlerine magmanın alt katlarından gelen fazla bazik karakterde lavlar, peridotit, serpantin, gabbro yer yer yayılmıştır. Arazide genellikle yeşil renkte görülen bu taşlar Toros Dağları'nın temelinde ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde bulunur. Daha sonra bu denizlerin derin kesimlerinde, özellikle Toros Dağları'nın orta ve batı bölümünde çoğunlukla kireç taşlarının oluşumunu sağlayan kireçli çamurlar birikmişlerdir. Buna karşılık Kuzey Anadolu Dağları'nın bulunduğu sahanın batısında sığ deniz ortamında kum, mil, çakıl ve kireçli çökeller birikmiştir. Bu birikme sonucu kum taşı, mil taşı, çakıl taşı ve kireç taşı tabakalarının ardalanmasından oluşan tortullar, filiş meydana gelmiştir. Samsun'un doğusunda, Kuzey Anadolu dağlarının bulunduğu kesimdeki deniz tabanında volkanizma oluşmuş. Buradan çıkan lav ve tüfler denizel tortullara karışmıştır. Böylece volkanik kaya ve tortulların bulunduğu volkano-sedimenter sahalar oluşmuştur. Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde ise deniz tabanından çıkan lavlar ve bunların deniz altında kayarak diğer tortul kayalarla karışması sonucunda melanj adı verilen karmaşık kaya toplulukları oluşmuştur. Yukarıda sözü edilen Tetis Jeosen klinalinde biriken tortullar, Mesozoik sonundan itibaren kıvrılarak denizin üstüne çıkmıştır. Böylece denizel alanlar kara haline dönüşmeye başlamıştır. 3. Tersiyer 3. Jeolojik Zaman. Tersiyer başlarından itibaren Anadolu'nun büyük bir bölümü kara haline geçmiştir. Anadolu ve Trakya'daki çukur kesimler ise Eosen'de denizle kaplanmıştır. Bu alanlar, Kuzey Anadolu ve Toros dağ kuşaklarının alçak kesimleri, Korkuteli, Elmalı, Dinar çevreleridir. Denizler, Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Diyarbakır, Siirt dolaylarını, kuzeyde Malatya, Uzunyayla ve Van Gölü'nün kuzeyindeki yerleri de işgal etmiştir. Kuzey Anadolu'da Gerede, Bolu, Kastamonu, Kelkit ve Çoruh havzalarının yukarı bölümleri, Sinop-Samsun arası, Trakya'nın orta ve güney kesimleri Eosen Denizi ile kaplanmıştır. Bu denizel ortamda Doğu Karadeniz bölümünün özellikle Çoruh havzasında tortullar çökelmiştir. Burada volkanizma sonucu oluşan volkanik malzemeler tortulların içine girmiştir. Oligosen'de ise Anadolu kütlesinde karalaşma dönemi son safhasına ulaşmış, yani Anadolu'nun büyük bir bölümü kara haline gelmiştir. Ayrıca Ankara, Çankırı, Sivas arasında, Kuzeydoğu Anadolu'da, Oltu, Olur, Narman, Kağızman, Kötek, Iğdır dolaylarında ve Ulukışla civarında kapalı havzalar oluşmuştur. Buralara suda çözülmüş halde bulunan tuzlu ve alkali maddeler sıcak iklim şartları altında suyun buharlaşması sonucu birikmiştir. Böylece tuz, jips ile diğer halojen grupları ve alkali maddeler bakımından zengin tortullar teşekkül etmiştir. Oligosen sonlarında en şiddetli safhasına ulaşan Alp orojenik hareketleriyle Kuzey Anadolu ve Toros dağları oluşmuştur. Neojen, Miyosen, Pliyosen döneminde Anadolu'nun iç kısımlarındaki çukur alanlar göllerle kaplanmıştır. Bu göllerde killi, kireçli ve kumlu malzemeler çökelmiştir. Bu dönemde Anadolu'da hüküm süren yarı tropikal, tropikal iklim şartları altında özellikle Soma dolaylarında gür bataklık bitkileri ve tropikal ormanlar yetişmiştir. Bu ormanlardan gelen organik malzemenin göl ortamında birikmesiyle Soma, Aydın, Yatağan, Denizli, Elbistan, Aşkale, Sulova gibi havzalarda zengin linyit yatakları oluşmuştur. Bu devirde özellikle Miyosen'de Trakya üzerinde Çanakkale Boğazı çevresine kadar uzanan saha, Taşeli Platosu'nun bulunduğu alan ve Güneydoğu Torosların etekleri yer yer Miyosen Denizi ile kaplanmıştır. Denizel ortamda killi ve kireçli malzemeler birikmiştir. Güneydoğu Anadolu'da petrol yataklarını oluşturan arazilerin çoğu bu dönemde oluşmuştur. Adıyaman ve Siirt bölgesi gibi. Pliyosen sonunda denizler çekilerek kara haline gelmiştir. Ayrıca Anadolu'nun orta bölümündeki göllerin büyük bir bölümü çekilmeye, regresyona uğramıştır. Böylece kara alanları genişlemiştir. 4. Kuvaterner 4. Jeolojik Zaman. Bu zamanda Anadolu aşağı yukarı bugünkü görünümünü almıştır. Kuvaternerin en önemli özelliği dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sık sık iklim değişmelerinin meydana gelmesidir. Kuvaternerde güneşten gelen radyasyonun arttığı devrelerde sıcak ve nemli iklim hüküm sürmüştür. Buzulların erimesiyle deniz şimdiki seviyesine göre birkaç metre yükselmiştir. Büyüne karşılık güneş radyasyonunun azaldığı dönemlerde ise kurak ve soğuk iklim egemen olmuştur. Yağışların kara üzerinde buz halinde kalması sonucu denizlerin seviyesi 125 metre kadar alçalmıştır. Bu iklim değişmelerine bağlı olarak yaklaşık 20 bin yıl önce son buzul döneminin en şiddetli safhasında Batı Anadolu'da 2000 metreden, Doğu Anadolu'da 2500 metreden yüksek olan kesimler devamlı kar sınırı içerisinde kalarak buzullaşmaya uğramıştır. Anadolu'da soğuk ve kurak iklim şartları hüküm sürmüştür. Yine bu dönemin diğer bir özelliği de Azalan buharlaşmaya bağlı olarak Tuz ve Burdur gölleri şimdiki seviyesine göre yükselmiştir. Konya Ereğli arasındaki saha 95 ila 100 kilometre uzunluğunda ve derinliği 15 ila 20 metreyi bulan bir gölle kaplanmıştır. Bu dönemin diğer bir özelliği ise okyanuslarda olduğu gibi Anadolu'yu çevreleyen denizlerin seviyesi şimdiki seviyesine göre 125 metre kadar alçalmıştır. Günümüzden yaklaşık 9000 ila 10.000 yıl kadar önce bugünkü iklim şartları hakim olmaya başlamıştır. Başlangıçta biraz daha nemli ve sıcak olan iklimde az da olsa günümüze doğru bir kuraklaşma olmuştur. Kuvaternerin diğer bir özelliği ise yer yer gölle kaplı olan Ege Denizi'nin bulunduğu sahanın kuvaterner başlarından itibaren faylanmalarla bloklar halinde çökmesidir. Bunun sonucunda Akdeniz suları Ege'yi kaplayarak Ege Denizi oluşmuştur. Ege Denizi'nin oluşması ile de Akdeniz'in tuzlu suyu Marmara Denizi ve Boğazlar aracılığıyla Karadeniz'e ulaşmış, Karadeniz'in tatlı suyu tuzlulaşmaya başlamıştır. 2. Türkiye'deki yer hareketleri. Ülkemizin kabuk tabakası çeşitli jeolojik devirlerde dağ oluşumu, orojenez, kütle halinde alçalma, yükselme, epirojenez ve 3. jeolojik zamanın ikinci yarısından sonra dikey ve yatay yönde yer hareketlerine uğramıştır. Bu yer hareketleri sonucunda günümüzdeki dağ kuşakları, çökme sonucu oluşan çukurluklar ve yüzlerce kilometre uzunluğunda kırık hatlar oluşmuştur. Yer kabuğunun kırık yerlerinden çıkan lav ve diğer volkanik malzemenin birikmesiyle volkanik dağlar meydana gelmiştir. Bu hareketlerin Türkiye topografyasını şekillendirmedeki etkileri jeolojik zamanlara göre çok kısa olarak belirtilecektir. 1. Dağ oluşumu hareketleri. Dağların oluşumunu sağlayan yer hareketlerine orojenez denir. Dağlar, denizlerde biriken tortulların yer hareketleriyle sıkışması sonucu kıvrılarak yükselmesiyle meydana gelmiştir. Uzun bir zaman sürecinde oluşan bu hareketlerle sıralar halinde uzanan dağlar oluşmuştur. Ülkemizde en etkili dağ oluşum hareketi Alp orojenezidir. Bu dağ oluşum hareketi Mesozoik sonlarından itibaren başlamış ve Tersiyer sonlarına kadar devam etmiştir. Alp orojenezinin başlangıcında Tetis Jeosen klinalinde biriken çökeller yer yer kıvrılarak bir bütün halinde su üstüne çıkmıştır. Bu dağ oluşumunun şiddetli safhası üst oligosende meydana gelmiştir. Çok fazla kıvrılan kütleler bulundukları sahadan bazen onlarca kilometre kadar çeşitli yönlere doğru itilmişlerdir. Şaryaj olayı ve birbirleri üzerinde kaymışlardır. Yine bu orojene sırasında üst magmaya ait olan asit lavlar dağların iç kısımlarına sokulmuşlardır. Doğu Karadeniz bölümünde Kaçkar granit kütlesi gibi ve ayrıca metamorfizma olayı da meydana gelmiştir. İç Anadolu'da Yozgat metamorfik kütlesi gibi. 2. Faylanma ve epirojenik hareketler. Faylanma yani kabuğun kırılması, özellikle sert kütlelerin sıkışması veya yükselmeye uğraması ile olur. Yani sert kütle sıkışmaya uğradığında kıvrılamadığı için kırılır. Epirojenik hareketle kabuk tabakası bir bütün halinde bulunduğu yerde yükselmeye veya alçalmaya uğrar. Magmada oluşan akıntılar kabuk tabakasını hareket ettirir. Bu akıntılar bazen kabuk tabakasını yukarı doğru iterek yükselir, epirojenez. Bu hareket esnasında sert kütleler sıkıştırarak parçalanır. Ülkemizin altındaki magmanın hareketli olması, kabuk tabakasında kırılma, yükselme ve alçalmaya neden olmuştur. Nitekim 3. jeolojik zamanın ortalarından itibaren ülkemizde faylanma ve epirojenik hareketler önem kazanmaya başlamıştır. Bu devirde dağ kuşakları dışındaki sert kütleler faylarla parçalanarak bloklar halinde çökmüştür. Özellikle Doğu Anadolu sıkışarak buradaki kabuk tabakası parçalanmaya uğramıştır. Böylece kabuk tabakası bloklar halinde yer yer çökmüştür. Kırık hatlar boyunca çöken bloklar üzerinde çukur sahalar, graben oluşmuştur. Çukur sahaların göl ve akarsu tortulları ile dolarak düzleşmesiyle ovalar ve bazı kesimlerde de suların birikmesiyle göller teşekkül etmiştir. Örneğin çöken kütle üzerinde Van, Hazar, Çıldır, Akşehir ve Eber gölleri gibi göller ile Muş, Elazığ, Pasinler, Horasan, Erzincan ve Erbaaniksar ovalarının yer aldığı oluklar meydana gelmiştir. Zaman zaman meydana gelen epirojenik hareketlerle Bir taraftan eski faylar gençleşirken bir taraftan da yeni fay sistemleri oluşmuştur. Ülkemizde yer hareketleri bölgelere göre farklı biçimde meydana gelmiştir. Örneğin Batı Anadolu yükselerek gerilmeye uğramıştır. Doğu Anadolu ise Arabistan sert kütlesinin kuzeye doğru hareketiyle sıkışmaya uğramıştır. Nitekim üst miyosenden itibaren başlayan sıkışma hareketleriyle kabuk tabakası kırılarak yatay yönde yer değiştirmiştir. Yani kabuk tabakası yatay yönde yırtılmıştır. Bu suretle parmaklar arasında sıkışan limon çekirdeğinin kayması gibi Doğu Anadolu kütlesi, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatları boyunca batıya doğru kaymaya başlamıştır. Bu fay kuşakları boyunca doğrusal uzanış gösteren Erbaa, Niksar, Erzincan gibi havzalar oluşmuştur. Doğu Anadolu'da da daha şiddetli olan bu volkanizma sonucu yüksek dağlar meydana gelmiştir. İç Anadolu'da Erciyes, Karadağ, Karacadağ, Biga Yarımadası ve Doğu Anadolu'da bazaltların çıktığı volkanizma olayları yaygın bir durum almıştır. Ayrıca bu dönemde çıkan lavlar ve piroklastik yani taneli volkan malzemeler yer yer o zamanki göl havzalarına akmış ve yığılmıştır. Böyle yerlerde göl çökelleriyle volkanik malzemeler bir arada bulunur. Bunlara da volkano sedimenter, tortul ve volkanik arazi denir. 4. Depremler. Magmada biriken enerjinin zayıf kuşaklar ve kırık hatlar boyunca çıkmasıyla oluşan ve süresi saniyelerle ifade edilen kabuk titremesine deprem denilir. Ülkemiz, dünyada sürekli ve yıkıcı depremlerin olduğu Alp-Himalaya deprem kuşağına girmektedir. Nitekim, gerek tarihi çağlarda, gerekse günümüzde zaman zaman büyük mal ve can kaybına yol açan depremler meydana gelmiş ve gelmektedir. Bu depremler esas itibariyle Anadolu'nun altındaki magmanın aktif olduğunu ve magmada biriken enerjinin fay hatları boyunca kolaylıkla yüzeye çıkmasıyla oluştuğunu göstermektedir. Depremler çoğunlukla fay kuşakları üzerinde yoğunlaşmıştır. Faylardan biri kuzeyde Saros Körfezi'nden başlayan Marmara Denizi'nin derin kısımlarını takiben Yalova, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa, Niksar, Kerkit Vadisi boyunca devam ettikten sonra Erzincan üzerinden Varto'ya kadar uzanan Kuzey Anadolu fay kuşağı Kaf'tır. Diğeri ise Kızıldeniz üzerinden Lut Gölü, Antakya, Kahramanmaraş, Pazarcık, Adıyaman, Gölbaşı, Abdülharap ve Hazar gölleri Bingöl üzerinden devam ederek Varto'da Kuzey Anadolu fay kuşağı ile birleşen Doğu Anadolu fay kuşağı DAF'tır. Ege bölümünde doğu batı yönünde Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes grebenleri boyunca uzanan fay kuşakları vardır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları'nın kuzey eteklerinde de faylar uzanır. Doğu Anadolu'da güneyde Van Gölü çevresinde kuzeye doğru Malazgirt ve Tutak ile Aşkale, Erzurum, Pasinler, Horasan havzalarında da faylar yer almaktadır. Bu faylar boyunca zaman zaman depremler meydana gelmektedir. Milattan sonra 17'de Büyük Menderes ve Gediz grebeninde İzmir, Efes, Aydın ve Manisa'da Milattan sonra 60'da Pamukkale'de, 528'de Antakya'da, 688'de İzmir'de, 1045, 1268, 1458 Erzincan, Erzurum ve çevresinde can ve mal kaybına neden olan yıkıcı depremler olmuştur. Ayrıca 1482'de 30 binden fazla insanın ölümüne yol açan Erzincan, Erzurum, 6. yüzyılda Antakya'da, milattan sonra 2. asırda Pamukkale'de, 16. yüzyılda Akyaka, Ani, Efes, Didim ve Karacasu'da meydana gelen depremlerde söz konusu şehirler oturulamayacak derecede tahrip olmuştur. Yakın yıllarda Kuzey Anadolu fayı boyunca Adapazarı, Düzce, Bolu, Gerede, Ilgaz, Kargı, Su Şehri, Erbaa, Niksar, Hasankale'de depremler görülmüştür. En şiddetli depremlerden biri 26 Aralık 1939'da Erzincan'da olmuştur. Bu deprem kuzeyde Kerkit Vadisi'ni de kapsayacak şekilde olmuş, geniş bir alanı etkilemiş ve yaklaşık 40 bin yurttaşımız ölmüştür. 13 Mart 1992'de de yine Erzincan'da, 1995'te Dinar'da, 1998'de Adana-Ceyhan hattı boyunca depremler oluşmuştur. 17 Ağustos 1999'da Yalova, İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu hattı üzerinde oluşan 7.4 büyüklüğündeki şiddetli bir depremde 15 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 90 bine aşkın bina ya tamamen ya da kısmen yıkılmıştır. 12 Kasım 1999'da ise Bolu Düzce arasında oluşan 7.2 büyüklüğündeki depremde de Bolu, Düzce, Kaynaşlı ve Gölyaka'da bine yakın vatandaşımız ölmüştür. 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de oluşan 6.2 büyüklüğündeki depremde 160'ı aşkın yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Doğu Anadolu'da yakın yıllarda da depremler olmuştur. 1952 Hasankale, Pasinler, 1968'de Varto, Hınıs, 1971'de Bingöl, Lice, 1976'da Çaldıran, Muradiye, 1983'te Horasan, Narman, Erzurum ve 1986 Doğanşehir, Gölbaşı depremleri meydana gelmiştir. Batı Anadolu'daki faylar boyunca sık sık depremler oluşmaktadır. Mesela 1953'te Edremit'te, 1957'de Fethiye'de, 1970'te Gediz, Burdur'da ve 1995'te Dinar'da, 2002'de Çay, Sultandağ depremler olmuştur. Yurdumuzdaki deprem bölgeleri. Birinci derecede deprem bölgesini başta Kuzey ve Doğu Anadolu fay kuşakları boyunca uzanan sahalar ile Ege bölgesi ve göller yöresini kapsar. Ülkemizin aşağı yukarı üçte bir kadarı birinci derece deprem kuşağında kalır. İkinci derecede deprem bölgesi, birinci derecedeki deprem bölgesinin çevresidir. Üçüncü derecede ve dördüncü derecede deprem alanları, Karadeniz kıyıları, Trakya'nın kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve İç Anadolu'nun çevresidir. Depremlerin etkili olmadığı kuşak ise Tuz Gölü ile Akdeniz kıyısı arasındaki sahadır. En yıkıcı depremler ise fayların olduğu ve yeraltı suyu bakımından zengin olan dolgu veya alüvyal alanlarda meydana gelmiş ve gelmektedir. Çünkü bu sahalarda zeminin gevşek ve yeraltı suyunun deprem sırasında hareket etmesi hasarı artırmaktadır. Deprem ile yerleşme ve nüfus dağılış haritalarına bakıldığında bazı büyük kentlerimizin birinci derecede deprem alanlarında kuruldukları, nüfusumuzun yarıdan fazlasının bu alanlarda yaşadığı görülür. Bu nedenle söz konusu sahalarda yapılacak her türlü inşaatın sağlam olmasına ve yeraltı suyu bakımından zengin alüvyal ovalarda inşaatın kısıtlı yapılmasına önem verilmelidir. Sayfa 18. Deprem bölgelerindeki tüm binaların deprem yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılması ve yapılmakta olan inşaatların sıkı olarak denetlenmesi gerekmektedir. Maalesef 1992 Erzincan, 1999'da Kuzey Anadolu fay kuşağında ve 2003 Bingöl'de oluşan depremler de göstermiştir ki, demir ve çimentosu az konulan binalar yıkılarak bir enkaz yığını halini almıştır. Buna karşılık sağlam binalar ya hiç hasar görmemiş ya da çok az hasarla depremi atlatmıştır. 1900'lü yılların başlarından 2000 yılına kadar olan süre içerisinde depremlerden 95 bin kadar yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. 3. Türkiye'nin jeomorfolojik özellikleri. Bir bütün olarak Türkiye hem yüksek hem de çok engebeli bir topografyaya sahiptir. Ortalama yüksekliği Trakya ile birlikte 1132 metre, sadece Anadolu'da 1162 metredir. Ancak dağ kuşaklarımız boyunca yükseklik artmakta, akarsularla derin olarak yarıla kesimler son derece engebeli olmaktadır. Buralarda eğim ve yükseklik sık sık değişmektedir. Yükselti basamakları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede 0 ila 500 metre arasındaki alanlar ülkemizin %17,5'unu, 500 ile 1000 metre arasındaki sahalar %26,6'sını kaplar. 1000 ila 2000 metre arasındaki alanlar ise %45,9'a ulaşır. Tablo 1. Türkiye'nin yükselti kuşakları. Tanoğlu'na göre. Yükselti kuşakları metre, kapladığı alan kilometre kare, toplam alanı oranı yüzde. 0 ila 250, 79,254, 10,4. 250 ila 500, 53.912, 7,1. 500 ila 1000, 201.999, 26.6, 1000 ila 1500, 230.775, 30.4, 1500 ila 2000, 118.284, 15.5, 2000'den fazla, 75.754, 10, toplam 759.987 100. Genel olarak ülkemizde yükseklik batıdan doğuya doğru tedricen artar. Ovalık alanlar Batı Anadolu'da 200 ila 250 metre, İç Anadolu'da 850 ila 1000 metre, Doğu Anadolu'da ise 1250 ila 2000 metre arasında uzanır. Erzurum Ovası 2000 metre, Muş Ovası 1250 metre. Kuzey ve güneydeki kıyı bölgelerimizde dağlar birdenbire yükselerek 2500 ve hatta 3000 metrenin üzerine kadar çıkar. Orta Anadolu'da dağlar 1000 metre civarında başlayarak 2000 metrenin üzerine kadar yükselir. Özellikle Anadolu kütlesinin yüksek oluşu, kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz'in tabanı dikkate alındığında açık surette ortaya çıkar. Anadolu'nun profili bu denizler arasında adeta at ayarına benzer. Şöyle ki 2200 metre derinlikte olan Karadeniz'in tabanı ile 3000 metre civarında olan Akdeniz'in tabanı dikkate alındığında Anadolu'nun bu iki deniz arasında uzanan çok yüksek bir kütle olduğu görülür. Özellikle Doğu Akdeniz'de Rodos Adası'nın doğusunda en derin yer 4175 metre ile Toroslar üzerinde Beydağ 3067 metre arasındaki yükseklik farkı 7000 metrenin 7166 metre üzerindedir. Bu durum Anadolu'nun bir orojenik bölge yani dağ kuşağı içinde yer aldığını gösterir. Yüksek bir kütle durumundaki Anadolu'da eğim şartları da son derece fazladır. Nitekim ülkemizin toplam alanının %46'sını, %40'tan fazla ve %80'den fazlasını da %15'ten fazla eğime sahip sahalar teşkil eder. Ülkemizde eğim durumu özellikle dağlık alanlarda artarak %40 civarına ulaşır. Eğimin %15 ila 40 arasında değiştiği alanlar Batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yaygındır. Ergene Havzası, İç ve Güneydoğu Anadolu'nun alçak düzlüklerinde eğim %3 ila 15 arasında değişir. Ülkemizin %8'ini oluşturan düz alanlar eğim %0 ila 1, İç Anadolu'da Konya Ovası, Tuz Gölü Güneyi, Antakya, Antalya Düzlükleri, Bafra, Çarşamba Delta Ovaları ile Anadolu'nun tektonik kökenli havzalarındaki ovalardır. Tablo 1.2. Türkiye'de değişik eğim sınıfları ve kapladıkları alanlar. Oakistan. Eğim sınıfı kapladığı alan kilometrekare, saha oranı yüzde. Düz 0 ila 1, 62.428, 8.14. Hafif eğimli 1 ila 3, 25.105, 3.81. Eğimli 3 ila 8, 48.361, 6.30. Çok eğimli 8 ila 15, 15.938, 2.07. Çok dik eğimli 15 ila 40, 264.862, 34.40. Haşin, sarp, 40 ve üzeri 351.813, 45.70, toplam 768.507, 100. Türkiye'nin yüksek ve eğimli olması, dağ oluşumu hareketleriyle yükselmesi, yer yer volkanlardan çıkan magmanın birikmesi ve Akdeniz ile Karadeniz tabanlarının alçalmaya uğraması ile ilgilidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bu yüksek kütlenin akarsularla parçalanması, özellikle dağ kuşaklarında son derece engebeli olan bir yüzeyin oluşmasını sağlamıştır. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından Türkiye'nin şekillenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetleri ayrı ayrı ele alalım. 1. Türkiye'nin şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetler. Yer kabuğunun şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetler, dağ oluşumu, orojenez, epirojenez, faylanma ve volkanizmadır. Bu hareketleri Anadolu katı kabuğunun altındaki hareketli olan magmadaki çeşitli akıntılar oluşturur. Yer kabuğu hareketlerinin ülkemiz yüzey şekillerinin oluşumundaki etkileri kısaca şöyle olmuştur. 1.1. Dağ oluşumu hareketleri. Ülkemiz 1. jeolojik zamanda Kaledoniyen ve Hersiniyen orojenezlerine uğramıştır. Bu dönemde dağ oluşumu ile kayaların başkalaşıma uğraması meydana gelmiştir. Ancak daha sonraki jeolojik dönemlerde 1. jeolojik zaman Paleozoik'te oluşan bu dağlar önemli ölçüde aşılmıştır. Ülkemizin şekillenmesinde özellikle Kuzey Anadolu ve Toros dağ sıralarının oluşmasında Alp dağ oluşum hareketleri etkili olmuştur. Şöyle ki, ikinci jeolojik zaman Mesozoik'in başlarından itibaren Anadolu'nun kuzey ve güney kesimlerinde yer alan Tetis Jeosen Klinalinde biriken çeşitli tortullar, Mesozoik sonundan itibaren Jeosen Klinal alanının daralması ile kıvrılarak su üstüne çıkmıştır. 3. Jeolojik zamanın başlarında Eosen ise dağların alçak kısımları ve çukur sahalar denizle kaplanmıştır. Oligosen sonuna doğru ise Alp Dağı oluşumu en şiddetli safhasına erişmiştir. Böylece Anadolu'nun kuzey ve güneyinde denizlerde biriken tortullar şiddetle kıvrılarak yükselmiştir. İşte Alp orojenizi sonucunda Anadolu'nun güneyinde Toroslar ile kuzeyinde Kuzey Anadolu dağları meydana gelmiştir. Genel olarak Anadolu'nun her iki kanadında bulunan bu dağlar, 3. jeolojik zaman tersiyer sonlarında ise 4. jeolojik zaman kuvaterner başlarında tekrar yükselmiştir. Sonuçta zirveleri çoğunlukla 3000 metreyi aşan dağlar oluşmuştur. 1.2. Faylanma ve epirojenik hareketler. Alp Dağ oluşumu hareketlerinden sonra Doğu Anadolu, kuzeyde Sibirya ile güneyde Arabistan sert kütleleri arasında sıkışmaya uğramıştır. Bu sıkışma sonucunda Doğu Anadolu'da kırılmalar başlamış, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu yırtılma fayları meydana gelmiştir. Bu faylanmalar sonucunda genellikle doğu-batı yönünde uzanan ve çevresine göre yüzlerce metre çöken oluklar oluşmuştur. Bu çöküntü oluklarının çoğu göllerle işgal edilmiştir. Muş, Van, Erzincan, Erzurum, Erbaa, Niksar, Elazığ, Malatya, Hazar ve bunun gibi. 3. jeolojik zamanın sonundan itibaren başlayan ve 4. jeolojik zamanın başlarında devam eden faylanmalarla Batı Anadolu'daki sert kütleler Menderes Masifi de parçalanarak bloklar halinde çökmüştür. Bunun sonucunda Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Bakırçay gibi grebenler oluşmuştur. Ege Denizi'nin bulunduğu sahadaki Egeyit kıtası da yer yer çökmesiyle Ege Denizi meydana gelmiştir. Birkaç kez tekrarlanan faylanma hareketleri sonucunda oluşan grebenler ile Horstlar arasındaki yükseklik farkı 1000 metreyi aşmıştır. Epirojenik hareketler de ülkemizin şekillenmesinde yer yer etkili olmuştur. 3. jeolojik zamanın sonlarından itibaren özellikle dağ kuşakları yükselmeye, Akdeniz ve Karadeniz havzaları alçalmaya uğramıştır. Bunun sonucu olarak Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları yer yer 1000 metre kadar yükselmiştir. Daha önce dağ kuşaklarının bulundukları yerden geçen akarsular, yataklarının aşındırarak dağları yüzlerce metre derinliğinde yararak derin boğazlar açmıştır. Nitekim İç ve Doğu Anadolu'dan kaynağını alan Kızılırmak, Yeşilırmak ve batıda Sakarya, Kuzey Anadolu dağlarında, Zap, Seyhan ve Ceyhan'da Toros dağlarında derin vadiler kazmıştır. 1.3. Volkan faaliyetleri. 3. jeolojik zamandan itibaren geniş alanlarda volkan faaliyetler başlamıştır. Bu faaliyetlerin sonucu sıralar halinde volkan dağları meydana gelmiştir. Bazen bir, bazen de birkaç merkezden püsküren lav ve çeşitli boyuttaki taneli maddelerin birikmesiyle birkaç bin metre yüksekliğinde volkan konileri oluşmuştur. Bunların başında Kuzeybatı Anadolu'da Köroğlu, Ala Dağlar ve Işık Dağı, Doğu Anadolu'da Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek, Kısır ve Aladağ, İç Anadolu'da Erciyes, Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Batı Anadolu'da Kula çevresindeki volkan konileri gelir. Özellikle İç Anadolu'da volkanik patlamalarla çukurlar halinde beliren magmalar oluşmuştur. Kısaca Alp orojenik hareketleri ve ondan sonra da oluşan epirojenik faylanma ve volkanik faaliyetler Anadolu'nun şekillenmesinde son derece etkili rol oynamıştır. 2. Türkiye'nin şekillenmesinde etkili olan dış kuvvetler. Yer hareketleri sonucu ülkemizin engebeli ve yüksek bir topografya kazanması, akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur. Başta dağlık alanlarımız akarsular tarafından yüzlerce ve hatta yer yer 1000 metrenin üzerinde yarılarak çok engebeli bir yüzey şekilleri ortaya çıkmıştır. Ülkemizin şekillenmesinde son derece etkili olan akarsuların faaliyetlerini belirtmek bakımından akarsu ağının kuruluş ve geçirdiği evrim hakkında kısa bilgi verilecektir. Ülkemizde akarsu ağının günümüzdeki modelini almaya başlaması 3. jeolojik zaman tersiyer başlarına kadar dayanır. Bu zamanda ülkemizin büyük bir bölümü kara haline geçmiş ve büyük akarsularımızın önemli bir bölümü kurulmuştur. Tersiyer ortalarında Anadolu'yu yer yer kaplayan göllere civardaki akarsuların getirdiği çeşitli boyutta malzemeler birikmiştir. Tersiyer döneminde dağların bulunduğu sahalardan geçen akarsular daha sonra dağların yükselmesine bağlı olarak yataklarını kazarak derinleştirmiştir. Yani akarsular adeta dağ kuşaklarını testerenin altındaki odun gibi keserek denizlere doğru olan akmaya devam etmiştir. İşte bu olay sonucunda Zap, Dicle, Fırat, Ceyhan, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirleri dağ kuşaklarını yüzlerce metre yararak derin boğazlar açmışlardır. Diğer taraftan göllerin çekilmesiyle kara haline gelen sahalar üzerine kurulan akarsular da yataklarını derinleştirmiştir. Akarsuların birbirlerini kapmaları sonucunda da akarsuların boyları uzamış ve su toplama alanları genişlemiştir. Akarsuların kuruluşunda blok halinde yükselme ve alçalma şeklinde cereyan eden tektonik hareketler de etkili olmuştur. Örneğin Batı Anadolu'da Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes nehirleri aynı adı taşıyan tektonik oluklara yerleşmiştir. Aynı şekilde Tersiyer ve Kuaterner başlarında çökme sonucu oluşan tektonik oluklar ve fay kuşakları akarsuların kuruluşunu yönlendirmiştir. Bu nedenle tektonik olukları ve fay kuşaklarını takip eden boyuna akarsular kurulmuştur. Bunlara örnek olarak Kuzey Anadolu fay kuşağını izleyen Kelkit, Delice, Gökırmak, Muş Havzası'nda Karasu, Pasinler Horasan Havzası'ndan geçen Aras nehirleri verilebilir. Akarsular, Toroslar'daki karstik alanlardaki kireç taşlarının aşınmasıyla yer yer değişmeye uğramıştır. Nitekim, kireç taşları üzerine kurulan akarsuların yüzeyden alta geçmesiyle yeraltı akarsuları oluşmuştur. Yer altındaki eski akarsu vadileri üzerinde mağaralar ve tünelleri meydana gelmiştir. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, ülkemizdeki akarsular genç karakterde olup yataklarını süratli şekilde kazmaya devam etmektedir. Delta ovaları ve tektonik olukları geçen akarsularımız ise eğim şartları çok düşük olduğu için menderesler çizerek akımlarına devam etmektedir. Özellikle dağ kuşaklarını geçen akarsular, dağların yükselmesine bağlı olarak yataklarını yararak son derece dar ve derin vadilerini açmışlardır. Örneğin Çoruh Doğu Karadeniz dağlarını, Zap suyu Güneydoğu Torosları 1000 metre, Ceyhan Nehri de Torosları 500 ila 700 metrenin üzerinde yarmıştır. Sonuçta akarsularla yarılan dağ kuşaklarımız, eğim ve yükselti şartlarının sık sık değiştiği son derece engebeli görünüme ulaşmıştır. 4. Türkiye'nin başlıca yeryüzü şekilleri. Türkiye, kara yüzeyinin gösterdiği özelliklere dayanılarak dağlık alanlar, platolar, ovalar olmak üzere bir takım birimlere ayrılabilir. Aşağıda belli başlı yüzey şekilleri, bunların özellikleri, oluşum ve evrimleri özlü olarak ele alınacaktır. 1. Engebeli yüksek dağlık alanlar. Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz kıyısı boyunca birbirlerine paralel olarak uzanan dağ sıraları bulunur. Aynı şekilde güneyde Batı Akdeniz kıyılarını muhtelif açılarla kesen, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarına paralel olarak Antakya, Samandağ'a kadar devam eden ve oradan Güneydoğu Anadolu ovalarının kuzeyini iç bükey bir kavis halinde çevreleyen Toros Dağları uzanır. Ayrıca Batı ve Doğu Anadolu'da da yer yer sıralar halinde dağlar yer alır. Bunun yanında özellikle İç ve Doğu Anadolu'da birer volkan konisi olan dağlar da bulunur. Oluşumlarına göre bu dağlık alanların özellikleri şöyledir. 1.1. Kıvrılma ile oluşmuş dağ kuşakları. Bu dağlar özellikle Mezozoik esnasında Tetis Denizi Havzası'nda biriken çeşitli tortulların sıkışarak kıvrılması ve yükselmesiyle oluşmuş dağları kaplar. Bunlar birbirlerine bağlı sıralar halinde uzanır. Bu şekilde oluşan dağlarımız kuzeyde Kuzey Anadolu, güneyde ise Toros Dağları'dır. 1.1.1. Yıldız Kuzey Anadolu Dağları. Bu dağ kuşağı Trakya'da Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Yıldız 1031 metre dağları ile başlar. Küre 2019 metre, Canik 1194 metre ve Giresun 3038 metre. Rize Dağları ve doğuda Doğu Karadeniz Dağları, Kaçkar Tepesi 3932 metre ulaşır. Bunu takip eden ikinci sırada ise Köroğlu 2499 metre ve Ilgaz 2546 metre, Çamlıbel, Çimen, Mescit, Aladağlar 2329 metre ve Yalnız Çam Dağları 3202 metre yer alır. Oluşum yönünden Yıldız Dağları genellikle Paleozoik'e ait metamorfik taşlardan ibarettir. Kuzey Anadolu dağlarının büyük bir bölümü ise Mesozoik'te su üstüne çıkmış, devamlı olarak aşınmaya uğramıştır. Tersiyer ortalarına doğru Oligosen ise bir bütün halinde kıvrılarak yükselmiş ve daha sonra önemli ölçüde aşınarak basık bir durum almıştır. Kuzey Anadolu dağ kuşağında tersiyer sonlarından itibaren doğu-batı yönünde uzanan Kuzey Anadolu fay kuşağı oluşmaya başlamıştır. Bu kuşakta çökme sonucu oluşan oluklar Kelkit, Erbağ, Niksar, Suluova, Taşova, Boyabat, Vezirköprü, Tosya, Ilgaz, Çerkeş, Gerede, Düzce'dir. Tersiyer sonu ve kuvaterner başlarında Kuzey Anadolu dağları yükselmeye uğramıştır. Anadolu'nun güney kesiminden kaynağını alan Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirleri, Kuzey Anadolu dağ kuşağı yer yer dar ve derin olarak yarılmıştır. 1.1.2 Toros Dağları. Batıda Kerme Körfezi'nden başlayan Toros Dağları, Teke Yarımadası'nda kabaca kuzey-güney yönünde uzanır. Antalya-Isparta Kenet kuşağından itibaren güneydoğuya doğru yönelerek Akdeniz kıyılarına paralel olarak devam eder. İskenderun Körfezi'nin kuzeydoğusunda Nur, Amanos Dağları ile birleşerek Güneydoğu Toroslar adı altında Van Gölü'nün güneyinden geçerek İran'da Zagros Dağları'na bağlanır. Toros Dağları kuşağındaki belli başlı yüksek tepeler batıdan doğuya doğru şöyledir. Akdağ 3014 metre, Beydağ 3069 metre, Barla Isparta 2734 metre, Dedegöl 2992 metre, Geyik Dağı 2890 metre, Bolkar Aladağ silsilesinde Aydos 3480 metre, Medetsiz 3529 metre, Demir Kazık 3758 metre, Beydağ 3075 metre, Nurhak 3081 metre, Beydağ Malatya 2608 metre, Akçakara Bingöl 2940 metre, Buzul Cilo 4116 metre ve Sat 3794 metre. Büyük bir dağ kuşağı olan Torosların oluşumu son derece karmaşık bir özellik gösterir. Batı ve Orta Torosların büyük bir bölümü kireç taşlarından oluşmuştur. Bu kireç taşları Mezozoik'te Tetis denizinde biriken kireçli çökellerdir. Tersiyer ortalarından itibaren oluşan yer hareketleriyle Batı Toroslardaki Acıpayam, Tefenli, Elmalı, Burdur havzaları ile Antalya Kenet kuşağı boyunca kuzey-güney yönünde uzanan çöküntü alanları oluşmuştur. Orta Toroslar Taşeli platosunun bulunduğu alan alçalarak denizle işgal edilmiştir. Tersiyer sonundan itibaren Toros sistemi bir bütün halinde yükselmiştir. Bu yükselme sonucu Orta Toroslar 2000 metrenin üzerine kadar çıkmıştır. Böylece Mesozoik başlarından itibaren kurulan akarsular yataklarını sürekli aşındırmıştır. Torosların karstik alanlarından geçen bazı akarsuların yatakları kireç taşlarının kimyasal yönden aşınması ile yer altına doğru ilerlemiştir. Böylece günümüzde görülen yeraltı akarsu ağı ve karstik mağaralar oluşmuştur. Yer hareketleriyle yükselen Güneydoğu Toroslar, Dicle, Zap, Fırat nehirlerinin kolları tarafından derin şekilde parçalanmıştır. Bilhassa Zap suyu Hakkari yöresine yer yer 2000 metrenin üzerinde yarmıştır. 1.1.3 İç bölgelerimizdeki tortul kökenli dağlar. İç bölgelerimizde Toros ve Kuzey Anadolu dağları gibi orojenik hareketlerle oluşmuş dağ sıraları da mevcuttur. Bunların en önemlileri bir bakıma Toros dağlarının kuzeydoğuya doğru uzantısını oluşturan Tahtalı, Uzunyayla, Tecer ve Mercan, Munzur 3293 metre dağlarıdır. Muş Ovası'nın kuzeyindeki Elçiler, Gaziantep platosunda yükselen Karakaş 1748 metre ile Raman Dağı 1260 metrede tortul kökenlidir. Trakya'da Ganos Koru, İzmit ve Gemlik Körfezleri arasında Samanlı Dağları, Biga Yarımadası'nda Kaz Dağı, Batı Anadolu'da Menderes Masifi'nin kenarlarında bulunan Demirci, Akdağ, Eğrigöz, Simav, Şaphane ve Murat Dağları da yer alır. 1.2 Faylanma ile oluşmuş dağlar. Bu dağlar, faylanma sonucunda bloklar şeklinde çöken kütlelerin çevresinde yüksekte kalan büyük yer kütleleridir. Bunlara faylanmalar sonucu oluşmuş dağlar adı verilir. Fay hatları boyunca yer kabuğunun bloklar halinde çökme ve yükselmeye uğraması ile yurdumuzun birçok kesiminde engebeli yüzeyler oluşmuştur. Nitekim Ege bölümündeki Menderes Masifi'nde 3. jeolojik zaman sonu ile kuvaternerde de devam eden faylanma hareketleri sonucunda bugünkü Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes olukları meydana gelmiştir. Bunlar arasında uzanan Bozdağ, Aydın ve Menteşe kütleleri horst halinde olan birer dağ şeklindedir. Grabenler ile horstlar arasında seviye farkı yer yer 1000 metrenin üzerindedir. Gediz grabeninin tabanı ile Bozdağlar arasındaki yükseklik farkı 2000 metreye kadar ulaşır. Göller yöresinde Söğüt Dağı, Acıgöl ve Burdur çanaklarının çökmesiyle yüksek bir kütle halinde kalmıştır. Afyon, Eber, Akşehir, Beyşehir, Eğirdir Sandıklı olukları ile bunların kenarlarında yükselen dağlar bugünkü şekillerini faylanma sonucunda almıştır. Doğu Anadolu'da Erzurum Pasinler, Horasan oluğu ile bunları kuzey ve güneyden çevreleyen dağlar da blok halinde faylanmanın bir sonucudur.